Ayrım 21. Avrupa'dan inme demokrasi. Ali Tartanoğlu. Sayfa 227. Kahrolsun derin devlet. Devlet soyut bir örgütlenmedir. Bize kalırsa en büyük sivil toplum örgütlenmesidir de. Onu kim yönetiyorsa ona göre ses verir. Yönetenlerden, onlara egemen olanlardan bağımsız olarak kendi kafasına göre işleyen bir devlet olmamıştır. Yoktur, olamaz. Türk Ceza Yasası'nın ünlü 141 ve 142. maddelerini anımsayınız. Bir sınıfın öteki sosyal sınıf üzerine tahakkümünü diye başlayıp, biri öngören dernek kurmak, öteki propaganda yapmak diye devam ederdi. Yani işçi sınıfının sermaye sınıfı üzerinde tahakkümü diye bir şey yoktu bu maddelerde. Ama yürürlükte kaldığı çok uzun süre boyunca bu maddeler sanki mümkünmüş gibi ve sanki öyle yazıyormuş gibi hep işçi sınıfının sermaye sınıfı üzerine tahakkümü biçiminde anlaşıldı ve uygulandı. Öyleyse maddelerin belirsiz ifadesini sermaye sınıfının işçi sınıfı üzerinde tahakkümünü diye yorumlayıp solcu partiler yerine, solcu gazeteler yerine sağcı partileri, sağcı yayın organlarını, sermaye örgütlerini kapatmak pekala mümkündü. Sosyalist, solcu bir iktidar maddelerin virgülüne bile dokunmadan bunu yapabilirdi. Yani devlet devlet diye kırık plak gibi yineleyip durmanın aslında bir aldatmacadan, hedef saptırmadan başka sonucu yok. Devlet derseniz, parantez içinde hele derin devlet derseniz tadından yenmez. Demokrasi derseniz, özgürlük derseniz, Atatürk'e küfredi verirseniz, Menderes demekten, Demirel, Özal, Çiller, Yılmaz, Ecevit demekten, tahkim yasası demekten, sosyal güvenlik yasası demekten, UPF demekten, tam bağımsızlık demekten, anti-emperyalizm demekten kurtulursunuz ve selam. Üstelik demokrasi, özgürlük öyle ilahi kavramlardır ki, kimse karşı çıkamadığı gibi size sonsuz bir uygarlık, çağdaşlık, mağdurluk ve hatta solculuk kalkanı da sağlar. Hatta tahkim yasası, sosyal güvenlik yasası, UPF, tam bağımsızlık, anti-emperyalizm diyenlere dinozor, geri kafalı, hatta diskin Avrupa temsilcisi Yüksel Top'un bize yaptığı gibi MHP'li diyerek saldırabilmek, parantez içinde ki geçmişte de aynı düşünceler yüzünden MHP'lilerin hışmına uğruyorduk, gücünü, cüretini bile kazandırır. Hoş, artık fazla nezaketin gereği yok. Siz de onlara dönek, mandacı, hain işbirlikçi, Amerikan kuyrukçusu diyebilirsiniz. Çünkü onlar Washington'da, Londra'da, Brüksel'de Türkiye'yi yesin diye yeniden ısıtılan 70 yıllık kokmuş yemekleri kendileri afiyetle yedikleri gibi sizin de yemenizi isteyecek kadar küçülmüşlerdir, pervasızdırlar, ar damarları çatlamıştır. Ama bu yemek kokmuş dediğinizde birden ağırlarına gider. Onun için saldırıya geçerler. Suçluluk psikolojisidir. Layık oldukları biçimde paylayabilirsiniz. Türkiye NATO'ya, Avrupa Konseyi'ne 1950'lerin başlarında girmiştir. Ortak pazarla, parantez içinde şimdi Avrupa Birliği AB, ilk anlaşmayı 1963'te, parantez içinde Ankara Anlaşması imzalamıştır. Açın bakın bu anlaşmalara, bu protokollere. Hiçbir yerinde demokrasi bugünkü gibi ön şart değildir. Hatta böyle bir şart hiç yoktur. Çünkü o dönemde, hatta çok yakın yıllara gelinceye kadar, Avrupa'sıyla, Amerika'sıyla, Batı'ya lazım olan demokrat bir Türkiye değildir. Nazım Hikmet'ten, Deniz Gezmişlere, Mumculara, Türk solunun çektikleri umrunda bile olmamıştır Batı'nın. Hatta Menderesler bile umrunda olmamıştır. Türkiye 1940'larda Tan matbaasının yıkılmasını da Türkeş'in ünlü söylemle tabutlarda tırnaklarının sökülmesini, hatta 12 Eylül'de ülkücülerin asılmasını da hep Batı nirengisi odaklamıştır. 1940'tan sonra egemen yapının, ulusal güvenlik devletinin hışmına uğramayan, hatta gittikçe dozu artmak üzere el bebek gül bebek beslenip büyütülen tek siyasi çizgi dinci sağdır. Bu da Sovyetlere karşı yeşil kuşaktan, bugün çok tuhaf bir korelasyonla radikal İslam'a karşı ılımlı İslam'a kadar hep Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla Batı'nın programıdır. Onlara lazım olan, tam tersine o dönemin kendileri açısından en önemli tehlikesi Sovyet komünizme karşı kendi insanını Avrupa'nın ve Avrupalının rahatı ve yaşamı için feda edecek, bunun içinde solu ezmesi, dolayısıyla antidemokrat olması gereken bir Türkiye'dir. O dönemde Kürdizm, PKK ve benzeri söz konusu değildir. İslamizm ise Allah'larına şükür bugünü aratmayacak ölçüde bir eli yağda, bir eli baldadır. Solcuların ezilmesi kimseyi ilgilendirmemektedir. Ama MHP ve ülkücüler de ilginç bir şekilde enterne değilse bile pasifize edilmiştir. Amerika, West Point Askeri Akademisi'nde kurs gören Bekçi Murtazalardan olmadığından mıdır nedir, Bahçeli MHP'sine Türkeş MHP'si gibi bakmamaktadır. Ecevit'in toprak işleyenin, su kullananın dediği, daha fazla zorlamayın, duvarın öte tarafına geçeriz dediği İsmet Paşa'nın yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de orada yerini alır dediği, ortanın solu demek zorunda kaldığı dönemde Türkiye'nin demokrasi katsayısı, özgürlükler kalibresi bugünkünden daha yüksek, daha iyi değildi. Ama ne dışarıdan, ne içeriden, parantez içinde hele İslamistlerden, en ufak bir demokrasi uyarısı, talebi, şikayeti gelmemiş, tam tersine yine solcular kesilmeye devam edilmiş, hatta bugün gönül rahatlığıyla başbakanlık koltuğuna oturtulan Ecevit'e suikastler düzenlenmiştir. Kısaca, solcuların 27 Mayıs hariç bütün darbelerde, ülkücülerin 12 Eylül'de kesilmesi, yok edilmesi gerektiği sürece Türkiye'ye en küçük bir demokrasi eleştirisi yöneltilmemiştir. Türkiye, demokrasisinin tamamen sıfırlanıp dibe oturduğu, insanların sıra sıra ipe dizildiği askeri darbe dönemlerinde bile bu kadar demokrasi eleştirisi almamıştır. Ne zamanki Sovyetler Birliği yıkılmış, komünizm bir tehlike olmaktan çıkmış, Türk solu satın alınıp dönüştürülerek, yıldırılıp korkutularak, o da yetmezse öldürülerek yok edilmiş ve ne zamanki Türkiye'nin parçalanması ya da bir İslam Cumhuriyeti haline gelmesi söz konusu olmuştur, üstelik hele İslamistlerin öyle kesilmeleri, işkence tezgahlarından geçmeleri, zindanları doldurmaları asla söz konusu olmadığı, oy oranlarının çok üstünde bir güçle devletin neredeyse bütün önemli mevzilerini ele geçirdikleri, polisi tarafından sevilip okşandıkları halde, damperli kamyonlardan dökülen kum misali demokrasi eleştirisi, öğüdü, akıl vermesi yığılmıştır Türkiye'nin önüne. Bunun, Türkiye parçalanabilir veya bir İslam Cumhuriyeti haline gelebilir. Gelsin, yeter ki komünist olmasın, Avrupa'yı Sovyetlere karşı korusun. Çok şükür bu da zaten sağlandı, dan başka anlamı var mıdır? Buna demokrasi adına Kürdü veya İslami anlamda destek vermenin, emperyalizm işbirlikçiliğinden, parantez içinde bilerek ya da bilmeyerek, iyi niyetle veya art niyetle başka anlamı sonucu olabilir mi? Hele solcular açısından, bunun neresi solculuk? Kim söyledi sosyalizmin demokrasiden ibaret olduğunu? Öyle olduğu bir an için kabul edilse bile bunun, önce emekçi için demokrasi olması gerekli ve şart değil miydi? Ha, siz efendim dünya değişiyor, sosyalizm de değişti. Artık emek memek, tam bağımsızlık, emperyalizm filan modası geçmiş kavramlar, PKK ile İslamizmi demokrasi olsun bizim solculuğumuz için yeter diyorsanız, zaten yapacak bir şey yok. Hayırlı olsun. Biji yeni solculuk. UPF ve demokrasi. Fakat çok daha önemli bir nokta var. Demokrasi önemli. Ama demokrasi öyle gökten zembille inmez. Koşulları vardır. Altyapısı olmalıdır. Dünyanın rejimler haritasına şöyle bir bakın. Kendi içlerinde demokrat olan ülkeler hep varlıklı, hali vakti yerinde olanlar. Yoksullarınsa en azından bir yanları çarpık ya da hepten kötürüm. Peki niye yoksul bu ülkeler? Avuç içi kadar Lüksemburg, el kadar Hollanda, İsviçre iyi durumda da niye koca Pakistan, İran, Mısır ve irili ufaklı öteki onlarca ülke yoksul? Bu yoksulluğun tamamından kendileri mi sorumlu? Dünyanın yarısını salt kendi çıkarları adına, silah zoruyla veya işbirlikçi hainler aracılığıyla sömürgeleştiren zenginlerin bu yoksullukta hiç mi payı yok? Demokratik koşullar içinde sömürüyü sürdürmeleri mümkün müydü, mümkün müdür? UPF reçetelerini demokrasi içinde uygulamak ne kadar mümkündür? Ya askeri yönetim gerekir ya da bugün Türkiye'de görüldüğü gibi çarpık, sakat, topal, kör, sağır bir sözle demokrasi. Emin Çölaşan 24 Ocağın Perde Arkası adlı kitabında anlatmış. UPF heyeti Türkiye'ye gelir. Türkiye her zaman olduğu gibi para istemektedir. UPF de şartlarını sıralar. Vergileri yükseltin, faizleri serbest bırakın, ücretleri dondurun, kamu harcamalarını alabildiğine azaltın. Aradan 4 ay geçer. UPF heyeti talimatların uygulanıp uygulanmadığını görmek üzere yeniden gelir. Bakar ki hiçbiri uygulanmamış, sorar. E hani şartlarımızın hiçbiri yerine getirilmemiş? Zamanın Başbakanı Süleyman Demirel cevap verir. Ben bu şartları bu parlamentodan nasıl geçireceğim? Bu soruya, ha öyle mi, onun kolayı var dercesine 12 Eylül darbesi karşılık verir. Parlamento feshedilir, siyasi partiler kapatılır vesaire. Daha önce de değinmiştik. ABD'nin insan haklarından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Schiffer da 1986 yılında demokrasiyi zedelemeden UPF tavsiyelerini uygulamak zordur. Çünkü acı bir ilacı içmek her zaman zordur. Parantez içinde tercüman 24 Ekim 1986 demişti. Bilmem anlaşılabildi mi? Sami Efendi ve şakşakçılarının demokrasi yaverlerinin ne kadar temelsiz, uçuk ve hatta art niyetli olduğu. Çünkü onların kafasında artık UPF demokrasi çelişkisi diye bir şey yoktur. Olsa bile onların demokrasi kavramlarının içinde artık emeğin, işçinin hakkı, toplu pazarlık hakkı yoktur. Oysa çok açık görülmelidir ve bizzat Amerikalı bakan yardımcısının sözleri de göstermektedir ki UPF reçeteleri halk için acı ilaçtır. Halkı ve demokrasiyi, özgürlükleri önemsemez. Tam tersine bu acı ilacı zorla içirebilmek için halkın, demokrasinin ve özgürlüklerin budanmasını, bastırılmasını gerektirir. Bunun için ille de askeri darbe gerekmediğini bugün artık hepimiz anladık. Çünkü 12 Eylül generalleri bir daha askeri darbe yapmaya gerek bırakmayacak bir anayasa ve sistem getireceklerini zaten açık açık ilan etmişlerdi. Gerçekten şu anda parlamento açık, siyasi partiler açık. Yeni moda, sivil toplum örgütleri aktif. Yine de birileri avaz avaz demokrasi diye bağırıyorlar. Ama işin temeline, yani UPF'ye, emperyalizme dokunmadan. Demokratik ensest. Sami Efendi, demokrasi demeden önce tahkim, sosyal güvenlik yasası, UPF, tam bağımsızlık, emperyalizm diyecek olsaydı zaten en baştan o göreve gelemezdi. Tıpkı bir zamanlar öldürülmeye kalkışılan Ecevit'in dönüşmeseydi bugün asla başbakan olamayacağı gibi. Tıpkı sosyalistliğini reddedip emperyalizme yaklaşmasaydı PKK'nın Avrupa'dan, Batı kapitalizminden, emperyalizmden bu kadar büyük destek alamayacağı gibi. Ve Sami Efendi, tahkim, UPF, sosyal güvenlik yasası, tam bağımsızlık, emperyalizm dememek koşuluyla ne derse desin, söyledikleri karşısındakiler için asla fırça, sert eleştiri anlamına gelmez. Tersine, aferin çocuğa demişlerdir onlar. Nurcu Demirel, Fethullahçı Ecevit başka ne diyeceklerdi? Kaldı ki, 12 Eylül ve onun anayasası, onun kurduğu sistem değil midir din derslerini zorunlu kılan? Türk-İslam sentezini resmi ideoloji haline getiren, Kenan Evren değil midir yurt dışındaki imamların maaşlarını Rabıta denilen uluslararası İslamist örgüte ödeten? O değil midir her gittiği yerde Kur'an'dan ayetler okuyan? Atatürk'ün kurduğu kurumları kapatan, onun kişisel mirasını hazineye peşkeş çeken. Ne güzel, Sami Efendi'ye şürekasına ve sevgili dinleyenlerine gümüş tepsi içinde istedikleri ortamı sunmuş işte. Daha ne yapsın? Daha ne yapsaydı? Yani Sami Efendi bu evrene mi kızıyor? Bu anayasaya mı gayrimeşru diyor? Hadi canım sen de. Sami Efendi onun söylediklerinin altına aynen imza atan Recai Efendi, ona kutlama telgrafları gönderen, dinin yıldızı Necmüddin Efendi ve diğerlerinin, 12 Eylül'ün ordusuyla da, generalleriyle de, anayasasıyla da hiçbir alıp veremedikleri yoktur olamaz. Tıpkı karşısında oturup memnuniyet ve takdirle kendisini dinleyen devlet ricali gibi. Özal'ı durmadan gözyaşları ve rahmetle anacaksın ama 12 Eylül anayasasına karşı olacaksın. Olur mu? Özal 12 Eylül'ün 6. fakat sivil generalidir yahu. Peki nedir hem Sami Efendigillerin hem de ricalindekilerin orduyla dertleri? Gelelim 28 Şubat ordusuna. Onların derdi 28 Şubat'ın ordusu generalleridir. Sami Efendi ile şürekasının parantez içinde ricalinde takdirle paylaştığı derdi 28 Şubatçıların 12 Eylülcülere kıyam etmesidir. Onlara karşı ayaklanmasıdır. Neredeyse 28 Şubatçıları 12 Eylül anayasasını ihlal etmekle suçlayacaklar. E yakışır. İslamistlerin depremin merkez üssünün Gölcük'teki donanma üssü olmasıyla ilgili yorumlarına karşı bir 4 yıldızlı generalin gülüp geçiyorum demesi son derece ilginç. Denizleri anımsıyor insan. Sadece bunun için şehvetle asıldılar. Bütün karşılaştıkları devlet aygıtının tamamen sermaye adına ve çıkarına kullanılmasınaydı. Atatürk'e ve Cumhuriyet'e büyük saygıları, bağlılıkları vardı. Ne yapmıştı denizler? Bir bankadan 3 kuruş gasp etmenin dışında. Şimdi çok daha ağırını, küfürleri, hakaretleri siviller alkışlıyor. Askerler gülüp geçiyor. 12 Mart'ı anımsıyor insan. Süleymancı Nurcu General Faik Türün'ü anımsıyor insan. Ve elbette 12 Eylül'ü. Ve sonrası geliyor insanın. Sizin şiddetliğiniz, şiddetiniz, dehşetiniz sadece solculara karşı mıydı? Türk ordusunun günümüzde Atatürk'ün ordusu olmayı başarabildiği söylenebilir mi? Bir tek laikliğe sahip çıkarak bu mümkün müdür? Söylemek istediğimiz şu. Türkiye Cumhuriyeti tıpkı önceki Türk devletleri gibi dünyadaki pek az ordu devletten biridir. Bu siyasi ve tarihi bir gerçektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu nasıl ordunun bir uygulamasıysa, sonraki gelişmelerde de her alanda, her konuda ordunun ciddi, parantez içinde olumlu olumsuz, sorumluluğu vardır. Bunun TSK'da herhalde reddetlemez. 12 Eylül generalleriyle 28 Şubat generallerinin farklı düşünüyor olmaları da kamuoyu tarafından ne kadar desteklenmiş olursa olsun, sadece laikliğin öne çıkarılması da bunu esas alan 28 Şubat da bu gerçeği değiştirmez, bu sorumluluğu azaltmaz. Çünkü bir kere 28 Şubat geniş kitlelerin o dönemdeki gelişmelere karşı olası tepkisini kontrolden başka bir şey değildir. Anımsanacaktır. Toplumun o dönemdeki gerginliği pompalı tüfeklerden söz edilecek boyuta ulaşmıştı. Ve kitleler şöyle düşünüyordu. Eğer Türkiye bir İslam Cumhuriyeti'ne dönüşecekse, buna yasama, yürütme ve yargı mani olmayacaksa, hele ordunun mani olması fevkalade vahim bir demokrasi sektesi sayılacaksa, demokrasinin kaynağı nedir, kimdir? Benim, yani halk. Onlar pompalı tüfeklenirse ben de pompalı tüfeklenirim. Onlar silahlanırsa ben de silahlanırım. Herhalde buna da antidemokrasi denmeyecektir. Onların İslam Cumhuriyeti istemesi ne kadar haklarıysa, istememek de benim o kadar hakkım. Buna dense dense iç savaş denir. Onu da çıkaranlar, mani olmayanlar düşünsün. Bu tür sohbetlere çok tanık olduk. Çünkü ulu orta konuşuluyordu artık. Bizim duyup dinlediğimizi generallerin duymaması biraz zor. Elbette kendiliklerinden de bir sorumluluk duymuş olabilirler. Ama bana öyle geliyor ki 28 Şubat kararlarının asıl güdüleyicisi bu tepkiler oldu. Yani nal toplama endişesi. İkincisi ve asıl önemlisi ise sadece laiklikle yetinir. Atatürk'ün ordusu olmanın asıl gereği olan UPF ile, tahkimle, özelleştirmeyle, yani tam bağımsızlıkla, anti-emperyalizmle, halkçılıkla, devrimcilikle ilgilenmemeyi, bunlardan uzak durmayı sürdürürlerse, emek sermaye arasındaki yerlerini belli etmezlerse, Harp Akademileri Komutanlığı'nın özelleştirme konusunda yayınladığı inceleme türü çalışmaları çoğaltmazlarsa, daha çok Halil İbrahim Çelik, Şevki Yılmaz, Necmettin Erbakan, Tayyip Erdoğan ve Sami Efendi dinlemek zorunda kalırlar. Kuşkum var çünkü eski Hava Kuvvetleri Komutanı İlhan Kılıç'ın POAŞ'ın özelleştirmesi tartışmaları sırasında. Eğer POAŞ özelleştirilecekse biz de payımızı isteriz dediğini televizyonda izledik. O acuzelerin komutanlar gülüp geçse de bu kadar cüretkarlaşabilmesi, ordunun bu zayıf karnını yani emek sermaye çatışması karşısındaki ikircikli, hatta sermaye yanlısı izlenimi veren tutumunu bilmelerinden kaynaklanıyor. Başka hiçbir şey düşünmeseler, tek amaçları laikliği kurtarmak olsa bile, bu ikircikten kurtulmadıkları sürece onu korumaları da son derece kuşkulu. Burada çözüm önerisi bir darbe daha yapılması değil. Zaten mümkün görünmüyor. Dördüncü bir askeri darbe öyle 12 Eylül kadar, 12 Mart kadar kolay olmaz. Hatta sermayeyi, ABD'yi karşısına almış, dini karşısına aldığını son derece kaba biçimde kanıtlanmaya çalışılan bir ordunun, hele bu ordu Türkiye'nin ordusuysa, darbe yapması neredeyse olanaksız. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut yapısı içinde, hele laikliği koruyacak ama dine karşıymış gibi gösterilmesi çok kolay bir darbenin, bu bağlamda çok kötü kullanılması da kolay. 18 Nisan seçimlerinde askeri lojmanlardan ağırlıklı olarak MHP oylarının çıktığını anımsıyorum. MHP'nin ise son dönemde Tanrı Dağı, Hıra Dağı ikileminde Hıra Dağı'na çok daha fazla yaklaştığını görüyoruz. Gerek şehit cenazelerinde, gerek Öcalan'ın yargılanması sırasında şehit ailelerini, özellikle şehit analarını, eşlerini, bacılarını gördük. Hemen hepsi türbanlıydı. Yani ordunun tabanını oluşturan erlerin, laiklik adına ama dine karşıymış gibi gösterilecek bir darbeyi 12 Eylül'de olduğu gibi emir komuta zinciri içinde benimsemesi pek kolay görünmüyor. 12 Mart ve Eylül kolaydı. Nihayet komünistler kesiliyordu. Dolayısıyla salt laiklik gerekçesiyle bir darbe olağanüstü zor. Ama salt irticanın konu edilebildiği bir 28 Şubat olabildiğine göre, yani irtica 8 yıllık eğitiminden dinci vakıflarına kadar MGK'nın gündemine gelebildiğine göre, polis, politikacı, mafya üçgenini oluşturan devlete dayalı çeteler, özelleştirmeler, bu sırada dönem namussuzluklar, hırsız müteahhitler, onların siyasetçi ortakları, UPF baskıları, tahkim, sosyal güvenlik yasası, kısaca emek sermaye çatışması, parantez içinde elbette emekten yana olarak ve tam bağımsızlık ve emperyalizm gibi konular da hele hele başta deprem olmak üzere şu son gelişmelerden sonra MGK'nın gündemine hatta kararlarına girebilmeli. Ordu artık bu konularda da nihai tavrını belirlemeli ve ilan etmeli. Bunlar ulusal güvenliği ilgilendirmiyor mu? Ordu eğer hala sermayenin yanındaysa 28 Şubat'ın hiçbir anlamı yok demektir. Ama eğer emeğin yanında tavır koyacak, bir zamanlar yok ettiği sol düşüncenin yerini doldurmanın en azından laiklik konusunda adeta kendine kaldığını görmüş, anlamışsa aslında en büyük yardımı kendi kendisine yapmış olur. Çünkü bugün yaşadığımız sorunların çok önemli, hatta en önemli nedeni işte o, kimsenin kabul etmeye yanaşmadığı, görmezden geldiği, dinozorluk dediği, modası geçmiş dediği emek sermaye çelişkisidir. Önemli ölçüde emekçinin ürettiği artı değerden oluşan kamu kaynaklarının kamu yararına harcanması, tüm topluma yani çok önemli ölçüde yine emekçinin kendisine geri dönmesi yerine bir avuç en ziyade müsaadeye ve kayırmaya, masar holdinge, müteahhide, eşe dosta, akrabaya akıtılmasıdır. Kürt sorununun da eğer sorun kabul ediliyorsa İslamizm sorununun da asıl kaynağı budur. İnsanların devleti küçültmek adına yaşamın acımasızlığına karşı demokrat demokrat yapayalnız bırakılırsa sarılacak bir şeyler aramaları kaçınılmazdır. Onlar da gider demokrat demokrat PKK'ya, İslamizme, mafyaya, fuhuşa, uyuşturucuya vesaireye sarılır. UPF talepleri doğrultusunda emperyalizmin emirlerine uyarak devleti geniş kitlelere karşı küçültüp bir avuç namussuza kol kanat gererek ne demokrat olunur, ne PKK sorunu çözümlenir, ne İslamizm veya irtica sorunu. Üstelik Türkiye'yi yönetenlerin en küçük nezaket kurallarını bile bir kenara itip, seçimden önce zam yapacak kadar enayi olmadıklarını övünerek ilan edebildikleri, Cumhurbaşkanı olarak en şaibeli iş adamlarıyla işte benim ailem diye fütursuzca gazetelere poz verebildikleri, deprem acısını yaşayan milyonlarca insanın gözünün içine baka baka prefabrik ev mi olsun, kalıcı konut mu olsun diye rant kavgasının yapılabildiği koşullarda. İnsanların gözü iyice açılmaktadır. Hadisenin gerçek yüzünü daha iyi görmeye başlamaktadırlar. PKK'nın, irticanın aslında sivrisinek olduğunu, asıl sorunun, bataklığın bu yağmacı düzeni sürdürebilmek için ülkenin bağımsızlığını ve egemenliğini dahi feda edebilecek kafalar ve kişiler olduğunu artık iyice fark etmektedir. Bunu Sami Efendigillerin ve onu huşu içinde dinleyen ricalinin anlaması mümkün değil. Çünkü anlamak, görmek istemiyorlar. Deprem sırasında oluşan tepkiyi görüyorlar, tedirgin oluyorlar. Hatta halkın arasına doğru dürüst karışamayacak kadar korkuyorlar. Ama bir inat, özür dileriz ey vatandaşlar, gerçekten hata ettik, bir daha yapmayız söz demek yerine devleti suçlamayın deyip emirle televizyon kanalı kapatıyorlar. Kerameti kendinden menkul zavallı benliklerini devletle eş tutuyorlar. Ama ordu da artık kararını verecek. Kitleleri Atatürk'ün ordusu olmayı düşünmüyorsa kendi prestijini düşünecek. kendi prestijini düşünmüyorsa kendi geleceğini, yaşamını düşünecek. Çünkü bir iç savaşın kuralı yoktur. İç savaş suçlusu, suçu diye bir hukuk kavramı ve bu suçu yargılayacak uluslararası mahkeme yoktur. Bir iç savaş, iç savaştır ve kardeş kardeşi ve fakat herkes herkesi vurur. Türkiye hem bir yandan İslam Cumhuriyeti olacak, hem de kamu kaynakları birkaç ama bu kez Allah tüccarına gidecekse ve bu iş ille de demokratik yoldan çözülecekse, ya halkın bu seçeneğe hayır diyen kesimi demokratik hakkını kullanarak çözecek, ya da Allah razı olsun depremler. Parantez içinde, Kuvayi Milliye Dergisi, sayı 19, Kasım-Aralık 1999 ve sayı 20, Ocak-Şubat 2000, Ankara. 21. ayrımın sonu, sayfa 239.